Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremye peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremye bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremye peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremye peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremye peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Geride kalanlarla birlikte Mısır'a gitmeye zorlandı ve orada öldü. Gelenekler Yeremye peygamberin geride kalan kendi halkı tarafından taşlanarak öldürüldüğünü yazar. Yeremye dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Tanrı bir annenin kalbine titreyen bir sese ve yaşlarla dolu gözlere sahip olan bu adamı ağır bir yargı mesajı vermek üzere seçti. Yeremye peygamber İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremye hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremya halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Yeremya kitabının ana hatlarına gelince bölüm 1'de Yoşua'nın hükümranlığı sırasında peygamberin çağrılması yer almaktadır. 2'den 20'ye kadar olan bölümlerde Sidkiya'nın hükümranlığından önce Yahuda ve Yeruşalim'e ilişkin verilen peygamberlikler. 21. bölümden 29. bölüme kadar olan kesimde Sidkiya'nın hükümranlığı sırasındaki peygamberlikler, 30. bölümden 39. bölümler arasında 12 oymağın geleceği ve Yahuda'nın yakında sürgünlüğü hakkındaki peygamberlikler. 40-42. bölümlerde Yeruşalim'in yıkılmasından sonra diyarda kalanlara verilen peygamberlikler, 43-51. bölümler arasında Yeremya'nın Mısır'daki son günleri sırasında verilen peygamberlikler ve son bölüm olan 52. bölümde de Yeruşalim'in yıkılacağı hakkındaki peygamberliğin gerçekleşmesi yer almaktadır Yeremya kitabında. Şimdi Yeremya kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Kutsal kitaptan, Tanrı sözünden, Yeremya'dan yaptığımız yoruma devam ediyoruz bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Yeremya 2. bölüme bakacağız bu programımızda. 1. bölümde Yeremya peygamberin etkileyici bir şekilde çağrılıp görevlendirilmesini gördük. Tanrı onu bir delikanlı iken, genç iken, büyük bir olasılıkla 20 yaşındayken çağırdı. Ayrıca Tanrı Yeremya'yı çağırdığında Kral Yoşua'nın 21-22 yaşlarında olduğunu da biliyoruz. Öyleyse şu anda İsrail diyarında genç kral ve genç peygamber olmak üzere iki delikanlı görüyoruz. Yeremya, böyle bir çağrı için kendini yetersiz ve değersiz hissettiğini çok açık bir biçimde bildirmişti. Peygamberlik konumuna uyabileceğini düşünmüyordu ve bunu bir mazeret olarak bildirdi. Tanrı kendi sözlerini Yeremya'nın ağzına koyacağını söyleyerek yanıt verdi. Yeremya peygamber kendinin değil, Tanrı'nın sözlerini verecekti. 2-6. bölümler Yeremya peygamberin hizmetinin ilk 5 yılı sırasında verilmişti. Ve Kral Yoşuya'nın hükümranlığının 13. yılında peygamberlik etmeye başladığından, bu mesajlar yasa kitabının tapınakta bulunmasından 5 yıl önce verilmişti. 7-9. bölümlerde, yani Yeremya 7. bölümden 9. bölüme kadar olan kesimde mesajlar tapınağın temizlenmesi ve Yoşuya'nın hükümranlığının 18. yılına rast gelen yasa kitabının keşfedilmesiyle ilgilidir. Sonra 10-12. bölümlerde yasa kitabının bulunmasından sonraki reform ve uyanış döneminde gelen mesajlar yer almaktadır. Uyanışın Tanrı sözü yeterince vurgulanmadığından yüzeysel kaldığını göreceğiz. Dostum, gerçek vurgu Tanrı sözünde olmadıkça hiçbir zaman gerçek bir uyanış olmayacağını hatırlamanızı istiyorum ve hatırlamamız gerekir. Evet, Tanrı sözüne dönülmedikçe, Tanrı sözü üzerinde durulmadıkça, gerçek vurgu Tanrı sözünde olmadıkça, gerçek anlamda hiçbir zaman gerçek uyanışta olmayacaktır. Tarihin bu dönemi hakkında bir şeyler öğrenmek için peygamberlik kitaplarının yanı sıra tarihsel kitapları da etüt etmemiz gerekmektedir. Bu yüzden Yeremya peygamberin mesajının tarihin bu belirli zamanındaki yerini görebilmek için yine Eski Antlaşma'dan 2. Tarihler kitabının 34. bölümünü açacağız. 8 yaşında kral olan Yoşuya diye okuyoruz 2. Tarihler 34. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Düşünün, 8 yaşında kral olan Yoşuya Yeruşalim'de 31 yıl krallık yaptı. Daha da güzeli, Yoşuya Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un yollarını izledi, Davut'un yollarında yürüdü. Burada Yahuda krallığının üzerine gece çökmeden önce hüküm süren olağanüstü bir kral görüyoruz. Yoşuya krallığının 8. yılında daha gençken atası Davut'un tanrısına yönelmeye başladı. Krallığının 12. yılında da Yahuda ve Yeruşalim'i puta tapılan yerlerden, tanrıça aşereyi simgeleyen sütunlardan, oyma ve dökme putlardan arındırmaya başladı. 2. Tarihler 34 ayet 3. Yeremya'nın peygamberliğinin ilk 5 yılı bu dönemdedir. Yeşua'nın gözetiminde Baalların sunaklarını yıktırıp üzerlerindeki buhur sunaklarını parçalattı. Tanrıça aşerayı simgeleyen sütunları, oyma ve dökme putları da parçalayıp ezdikten sonra tozlarını onlara, kurban sunanların mezarlarına serpti. Rahiplerin kemiklerini kendi sunaklarının üstünde yaktı. Böylece Yahuda ve Yeruşalim'i arındırdı. Naftali'ye dek Manaşe, Efraim ve Şimon oymaklarının kentleriyle çevredeki yıkıntılarda bulunan sunakları, tanrıça aşereyi simgeleyen sütunları yıktı. Toz haline gelinceye dek oyma putları ezdi. İsrail ülkesinin her yanındaki buhur sunaklarını paramparça etti. Sonra Yeruşalim'e döndü. Kral Yoşuya ülkeyi ve tapınağı arındırdıktan sonra krallığının 18. yılında Asalya oğlu Şafan'ı, kent yöneticisi Masaya'yı ve Yuhaz oğlu kayıt memuru Yuhah'ı tanrısı Rabbin tapınağını onarmaya gönderdi. Bu da 2. Tarihler 34. bölümün 4-8. ayetler arası. Bu arındırma ve Rabbin evini onarma sırasında Rahip Hilkiya, Tanrı'nın Musa'ya vermiş olduğu yasa kitabını buldu. O zamanlarda büyük bir olasılıkla biri kral ve biri de baş rahip için olmak üzere sadece iki kopyası vardı. Yeşua tahta çıkmadan önce Yahuda, dedesi Manasse ve babası Amon zamanında yeni alçaklıklara gömülmüştü. Bu iki adam Tanrı'yı ve sözünü, Tanrı sözünü hiç saymazlardı. Ve Tanrı'nın Musa peygambere verdiği yasanın var olan bir iki kopyası da sonunda ihmal edilen tapınaktaki çöplükler arasında kaybolmuştu. Ya da rafları arasında kaybolmuştu. Yeremya'nın ilk mesajı diri Tanrı'yı terk etmiş olan bu insanlaraydı. Kutsal kitapta gerçek merhamet ve yumuşaklıkta bu bölümden daha üstün olan bir yer bulmak zor olurdu. Bu unutulmuş ve hakaret edilmiş bir Tanrı'nın güzel ve içten bir yalvarışıdır. Suçlu ulusa karşı lütfu ve merhameti, eğer yürekleri kendisine geri dönmezse, gelecek korkunç günler hakkında ciddi uyarıyla birleşmiştir. Bu, Tanrı sözündeki en büyük hitaplardan biridir. Genç kral Yoşua gerçekten Tanrı'yı arıyordu ama Tanrı sözüne sahip değildi. Ancak putperestliğin yok edilmesi gerektiğini biliyordu. Şimdi bu kararında onu teşvik edecek genç bir adam, genç bir peygamber vardır. Yeremya 2. bölüm 1-3. ayetlerde şöyle okuyoruz. Rab bana şöyle seslendi, git şunları Yeruşalim halkına duyur. Rab diyor ki, gençliğindeki bağlılığını, gelinliğindeki sevgini, çölde ekilmemiş toprakta beni nasıl izlediğini anımsıyorum. İsrail, Rab için kutsal bir halk, hasadının ilk ürünüydü. Onu yeren herkes suçlu sayılır, başına felaket gelirdi diyor Rab. Değerli dostum, Tanrı çok harika bir şey yapıyor. İsrail'den kendilerini Mısır'dan çağırdığındaki zaman olan ilişkilerinin baharını, geceleri nasıl ateş sütununu, gündüzleri de bulut sütununu izlediklerini hatırlamalarını istiyor. O korkunç ve berbat çölde Rabbi aradılar. Tanrı şimdi kendilerine bunu hatırlatıyor. Tanrı onları bereketledikten ve kendilerine iyi bir diyar verdikten sonra ona sırtlarını çevirdiler. Hoşea peygamberin Kuzey Krallığı hakkında söylediği gibi Efraim şişmanladı ve tekme atmaya başladı. Rahat ve sofistike toplumlarında putlara hizmet etmek için diri Tanrı'dan uzaklaştılar. Değerli dostum, insan Yahuda ile diğer uluslar arasında bir benzerlik olduğunu görmezlikten gelemiyor. Günümüzde insanlar, uluslar Tanrı ile pek ilgilenmezler. Özellikle de gelişmiş Batı ülkeleri. Birçok Hristiyan ülkeler kutsal kitabın Tanrı sözü olduğuna inanan ve yaptıkları her şeyde kutsal kitabı temel alan kişiler tarafından kurulmuştu. Önde gelen batılı tarihçilerden birinin gözlemlediği gibi bu uluslar ülkenin ruhsal mirasını bilmeyen kişilerce yönetilmektedir. Hristiyan ülkeler Tanrı'dan uzaklaştı dostum. Yüce dolar, yüce euro putunun peşindedir uluslar. Ekonomik dünyasından gelen en iyi haber borsa hakkında olanıdır. Devlet programından gelen en iyi haber ceplerimize biraz daha fazla paranın gireceğidir. Çağımızın tanrısı paradır. O dönemlerde, yani elçiler, haberciler döneminde Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırıyorlardı. Bugün Amerikalılar yüce Amerikan doları uludur diye bağırıyorlar. Avrupalılar da Avrupa'nın eurosu uludur diyorlar ve Tanrı resmin dışında bırakılıyor. Tanrı seni hatırlıyorum diyor. Seni hatırlıyorum. Onlar Tanrı'yı unutmuştu ama Tanrı onları unutmamıştı. Tanrı çok kayra doludur dostum, sevgi doludur, merhametlidir. Tanrı'nın özlemini dinleyin. İsrail Rab için kutsallıktı. O zamanlar nasıl olduğunu hatırlamıyor musunuz? Bana aittin, beni izledin ve ben sana yol gösterdim. Rabbin sözünü dinleyin ey Yakup soyu. İsrail'in bütün boyları, Rabbin sözünü dinleyin. Yeremye 2 ayet 4. 10 oymak Asurlular tarafından fethedildiği halde hala etraftaydılar. İngiltere ya da Almanya veya Amerika'ya gitmemişlerdi. Tanrı Yakup soyuna ve İsrail'in bütün ailelerine hitap etmektedir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Onlar bugün de aynı insanlardır. Asur'da sürgünde oldukları halde Tanrı'nın mesajı onlara o gün içindi. 5. ayette şöyle diyor. Rab diyor ki, atalarınız bende ne haksızlık buldular da benden uzaklaştılar. Değersiz putları izleyerek kendileri de değersiz oldular. Şüphesiz bu kutsal kitaptaki en müthiş parçalardan biridir dostum. Tanrı'nın onlara ne kadar harika bir şekilde yaklaştığına dikkat edin. Ne hata yaptım da bana sırtınızı döndünüz ya da benden uzaklaştınız. Değerli dinleyicilerimiz, günümüzde Tanrı'nın ne hatası var ki bizler onunla daha fazla ilgilenmiyoruz? Neden ona hizmet etmiyoruz? Neden onun sevgi kurallarında yürümüyoruz? Neden onun barış kurallarında yürümüyoruz? Doğruluk ilkelerinde yürümüyoruz? Niçin ona hizmet etmiyoruz ve bu iyi haberi diğer insanlara bildirmiyoruz? Tanrı'da haksızlık mı var? Tanrı bugün yanlış bir şey mi yapıyor? Atalarınız bende ne haksızlık buldular diye soruyor. 6. ayette Mısır'dan bizi çıkaran çölde çukurlarla dolu çorak toprakta, koyu karanlıkta kalan kurak toprakta, kimsenin geçmediği, kimsenin yaşamadığı toprakta bize yol gösteren Rab nerede diye sormadılar. İnsanlar oradan geçmiyorlardı ve bugün de oradan geçen pek insan yok. Ben kenarına kadar gittim ve daha fazla gitmek istemedim. Buna karşın Tanrı insanları o korkunç çölde 40 yıl tuttu ve onlara baktı. Meyvesini, en iyi ürününü yiyesiniz diye sizi verimli bir ülkeye getirdim. Oysa siz gelir gelmez ülkemi kirlettiniz, mülkümü iğrenç bir yere çevirdiniz. Yeremye 2 ayet 7. Günümüzde ekoloji ve toprağı temizlememiz gerektiği hakkında birçok şey duyuyoruz. Ve bu iyi bir şey. Temizlenmesi gerekiyor. Ama ahlaksal pisliğin ve karakter alçalması ve yozlaşmasının artışı daha da fazla. Rabbin burada sözünü ettiği şey de bu. Tanrı'nın diyarını kirletmişlerdi. Tanrı onların kendisi için tanıklar olmalarını tasarlamıştı. Bunun yerine onlar kendilerinden önceki insanlar kadar kötüydüler. Kahinler Rab nerede diye sormadılar. Kutsal yasa uzmanları beni tanımadılar. Yöneticiler bana baş kaldırdılar. Peygamberler Baal adına peygamberlik edip işe yaramaz putların ardınca gittiler. Yeremye 2 ayet 8. Tanrı sorumluluğu ruhsal önderlerin üzerine koymaktadır. Ve ben de Hristiyan ülkelerdeki sorunların kilisede başladığına inanıyorum. Önce ruhsal olarak çökmeyen hiçbir ulus çökmez. İlk önce ruhsal bir geriye dönüş olur. Sonra ahlaksal bir korkunçluk ve son olarak da politik anarşi gerçekleşir. Her ulusun büyük bir ulus olmaya son verişinin yolu budur. Kahinler Rab nerede diye sormadılar. Günümüzde Tanrı sözünü bilmeyen sözde kutsal kitap öğretmenleri, vaizler ve tanıklar olmaları gereken kişiler var. Hatta din adamı olmayanlar arasında da var. Bunu söylemek beni üzüyor ama yine de doğrudur. Tanrı sözünü bilmemenin sonucu olarak Tanrı'yı gerçekten tanımıyorlar. Tanrı'yı tanımak için Tanrı sözünü iyi bilmek gereklidir dostum. Bu yüzden diyor 9. ayette, sizden yine davacı olacağım diyor Rab. Torunlarınızdan da davacı olacağım. Tanrı senden vazgeçmedim. Sana hala yalvaracağım diyor. Bu çok harika bir şey kardeşim. Çünkü halkım iki kötülük yaptı diyor 13. ayette. Beni diri suların pınarını bıraktı. Kendilerine sarnıçlar su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar. İsrail iki kötülük yapmıştı. İlk olarak diri suların kaynağı Yahve'yi, Tanrı'yı yani reddetmişlerdi. İkinci olarak kendilerine sarnıçlar yapmışlardı. Bunlar su tutmayan çatlaklardı. Bir bilseniz, günümüzde o kadar çok insan kendilerine küçük birer sarnıç kazmıştır ki, kendi sarnıçlarından içerler. Tabii ki tatmin bulmuyorlar. Örneğin, 1 milyon dolar kazanan her adam daha fazlasını ister. İkinci milyon doları ister. Aynı şey ün, nam içinde geçerlidir. Hiçbir zaman tatmin edecek kadarı yoktur. Tanrı, sadakatsizliklerini ilk kez dile getirerek bu insanları ele alacaktır. İsrail uşak mı? Köle olarak mı doğdu? Öyleyse neden gümbür gümbür kükreyen genç aslanlara av oldu? Ülkeyi viraneye çevirdiler. Kentler yerle bir edildi, kimsesiz bırakıldı. Nof ve Taphenhes halkı kafanı kırdı. Seni yolda yürüten Tanrı'nın Rabbi bırakmakla başına bunları getirdin. Şimdi Şihor suyundan içmek için Mısır'a gitmek size yarar sağlar mı? Fırat suyundan içmek için Asur'a gitmek size ne sağlar? Seni kendi kötülüğün yola getirecek. Dönekliğin seni paylayacak. Tanrı'nın Rabbi bırakmanın, benden korkmamanın ne kadar kötü, ne kadar acı olduğunu gör de anla. Her şeye egemen Rab böyle diyor. Bu da 14 ile 19. ayetler arasıdır Yeremya 2. bölümün. Bölüm 3'te de bir tek bölümde sadakatsizlikten kutsal kitabın bütün diğer bölümlerinde olduğuyla aynı miktarda söz edildiğini göreceğiz. Bölüm 2'nin geri kalan kısmı putperestliğe karşı bir tartışmadır. Ve bölüm 3'te de devam eder. Bu bölümü aktarmak yerine onu kutsal kitabınızdan okumanızı öneriyorum. Sonuna kadar okuyun. Eğer değerli dinleyicilerimiz elinizde bir kitab-ı mukaddes ya da kutsal kitap yoksa muhakkak bulunduğunuz kitapçılardan, kentteki kitapçılardan bir tane edinin. Eğer bulamazsanız az sonra vereceğimiz adresimize yazarak bizden bir kutsal kitap temin edebilirsiniz. Evet, kutsal kitabınızdan Yeremya'yı okuyunuz ve Yeremya'nın peygamberliğini daha iyi öğrendikçe sizin için ne kadar harika bir hal alabileceği sizi şaşırtacaktır. İnsan Tanrı'yı reddettiğinde her zaman bir put yaptığını görmek ilginçtir. İnsanlar kendi tanrılarını yaptıklarında onu kendi istedikleri şekilde yaparlar. Taleplerini karşılayabilecekleri bir tanrı yaparlar. Yani bu aslında insanın eski doğasının bir yansımasıdır.